Ayrım 8, Zadig, Voltaire, sayfa 72. 15. bölüm. Balıkçı. Zadig, Arbogad'ın şatosundan birkaç fersah uzaklıkta, yazgısından yakınarak ve dünyadaki en mutsuz insan olduğunu düşünerek yürürken, kendini küçük bir derenin kıyısında buldu. Kıyıya uzanmış bir balıkçının titreyen ellerle düşüverecekmiş gibi gözüktüğü bir ağ tuttuğunu ve gözlerini gökyüzüne çevirdiğini gördü. Balıkçı, "Kesinlikle insanların en mutsuzu benim," diyordu. Herkesin bildiği gibi Babil'in en ünlü yağlı peynir tüccarıydım, iflas ettim. Benim gibi birinin sahip olabileceği en güzel kadına sahiptim, bana ihanet etti. Elimde değersiz bir ev kalmıştı, yağmalanıp yıkıldığını gördüm. Bir kulübeye sığındım, balık avlamaktan başka bir umarım yok ama bir tek balık tutamıyorum. Artık ağımı suya atmayacağım, onun yerine kendimi atacağım. Böyle diyerek ayağa kalktı ve yaşamına son vermek isteyen birinin tavrıyla yürüdü. Zadig kendi kendine, "Demek benim kadar mutsuz başka insanlar da varmış," dedi. Bu düşünce kadar hızla içinde balıkçının hayatını kurtarma isteği doğdu. Ona doğru koştu, onu durdurdu. İçinin sızladığını belli eden, teselli edici bir tavırla ona sorular sordu. Derler ki, insan yalnız olmadığında daha az mutsuzdur ama Zerdüşt'e göre bu, kötü yürekli olmaktan değil, başka insanlara duyulan ihtiyaçtandır. Bahtsız insan, bir benzerine rastlayınca ona doğru sürüklendiğini hisseder. Mutlu bir insanın neşesi ona bir hakaret gibi gelir ama bahtsız iki insan, birbirine dayanarak fırtınaya karşı kendilerini güçlendiren iki zayıf ağaççık gibidirler. Zadig balıkçıya, "Niçin mutsuzluklarınızın sizi alt etmesine izin veriyorsunuz?" dedi. "Çünkü," dedi balıkçı, "hiçbir çıkış yolu göremiyorum. Babil yakınlarındaki Derlbak köyünün en sayılan insanıydım ve karımın yardımıyla ülkenin en iyi yağlı peynirlerini yapardım. Kraliçe Estarte ve ünlü veziri Zadig peynirlerime çok düşkündüler. Evlerine 600 kalıp peynir vermiştim. Peynirlerin bedelini almak için bir gün kente gittim. Babil'e vardığımda kraliçe ile Zadig ortadan kaybolmuşlardı. Daha önce hiç görmemiş olduğum Yüce Zadig'in evine gittim. Büyük desterhamın kolluklarını, ellerinde bir ferman, Zadig'in evini yasal olarak ve emirle soyarlarken buldum. Kraliçenin mutfağına uçar gibi gittim. Boğazişlerin efendilerinden bazıları onun öldüğünü, bazıları hapsedilmiş olduğunu, daha başkaları da kirişi kırmış olduğunu söylediler ama hepsi de peynirlerimin parasını artık alamayacağımı kesin bir dille belirttiler. Karımla birlikte müşterilerimden biri olan Yüce Orca'nın evine gittik. Ondan himayesini istedik. Bu himayeyi karıma gösterdi ama beni reddetti. Karım, felaketimi başlatan peynirlerden daha beyazdı. Tir kırmızısının parlaklığı onun beyazlığı canlandıran pembeden daha parlak değildi. Orcan'a onu evinde alıkoyduran ve beni kovduran bu beyazlığıydı. Sevgili karıma umutsuz birinin yazabileceği türden bir mektup yazdım. Mektubu götüren ulağa karım, "Ya evet," demiş, "mektubu yazanı tanıyorum. Ondan söz edildiğini duydum. Nefis yağlı peynirler yaptığını söylediler. Bana o peynirlerden göndersin, parasını veririz. Bu felaket karşısında adalete başvurmak istedim. Topu topu 6-10 altınım kalmıştı. Bunun 2 onsunu danıştığım hukukçuya, 2 onsunu davamı alan dava vekiline, 2 onsunu da baş yargıcın katibine vermem gerekti. Daha davam başlamadan peynirlerin de karımın da değerinden daha fazlasını harcamıştım. Karımı geri alabilmek için evimi satmak amacıyla köyüme döndüm. Evim su içinde 60-10 altın ederdi ama çaresizliğimi ve satmak zorunda olduğumu görüyorlardı. İlk başvurduğum kişi bana 30 ons önerdi. İkincisi 20 ve üçüncüsü 10 ons. Hirkaniye hükümdarı Babil'e girip yolu üstündeki her şeyi yakıp yıktığında gözüm öylesine hiçbir şey görmez olmuştu ki evin satışını neredeyse karara bağlıyordum. Evimi önce yağmaladılar, sonra yaktılar. Paramı, karımı ve evimi böylece kaybettikten sonra bu gördüğünüz yere çekildim. Balıkçılıkla karnımı doyurmaya çalıştım. Balıklar benimle insanlar gibi alay ediyorlar. Hiç tutamıyorum, açlıktan ölüyorum. Siz olmasaydınız yüce avutucu, derede boğulacaktım. Balıkçı bütün bunları öyle bir solukta anlatmadı. Çünkü heyecanlanmış ve duygulanmış olan Zadik, durmadan sözünü kesiyor, kraliçeye ne olduğunu bilmiyor musunuz diye soruyor. Hayır efendim diye yanıtlıyordu balıkçı ama kraliçenin de Zadig'in peynirlerimin parasını vermediğini, karımın elimden alındığını ve umutsuz bir durumda olduğumu biliyorum. Zadig adama paranızın tamamını kaybetmeyeceğinizi söyleyebilirim dedi. Zadig'den söz edildiğini duydum, dürüst bir insandır. Umulduğu gibi Babil'e dönerse size borcundan fazlasını öder. Ama o kadar namuslu olmayan karnınıza gelince geri almaya çalışmamanızı tavsiye ederim. Bana inanınız ve Babil'e gidiniz. Ben sizden önce orada olurum çünkü ben atlıyım, siz yayasınız. Ünlü Kador'a başvurunuz, ona dostuna rastlamış olduğunu söyleyiniz ve beni orada bekleyiniz. Haydi gidin, belki hep mutsuz olmazsınız dedi. Ey güçlü Orosmat diye devam etti. Bu adamı avutmak için benden yararlanıyorsun. Beni avutmak için kimden yararlanacaksın? Böyle söyleyerek Arabistan'dan getirdiği bütün parasının yarısını balıkçıya verdi. Çok şaşıran ve çok sevinen balıkçı Kador'un dostunun ayaklarını öpüyor ve siz benim kurtarıcı meleğimsiniz diyordu. Bu arada Zadik durmadan haber alabilmek için sorular soruyor, gözlerinden yaşlar döküyordu. Balıkçı haykırdı. Demek bunca iyilik yapan siz de mutsuzsunuz. Hem de sizden 100 defa daha mutsuzum diye yanıtladı Zadik. Ama nasıl olur dedi yaşlı adam. Veren alandan daha acınacak durumda olur. Bunun nedeni dedi Zadik, senin derdinin mal mülk, benim derdimin gönül yarası olmasıdır. Horcan sizin de mi karnınızı aldı dedi balıkçı. Bu soru Zadig'in aklına, kraliçenin köpeğinden başlayarak eşkıya, Arbogad'ın çatosuna, barışına kadar başından geçen bütün serüvenleri getirdi. Balıkçıya, ah dedi, Horcan cezalandırılmayı hak ediyor. Ama genellikle yazgı bu tür insanları kayırıyor. Ne olursa olsun, sen Kador'un evine gidip beni orada bekle. Birbirlerinden ayrıldılar. Balıkçı yazgısına şükrederek, Zadik ise hep kendi yazgısından yakınarak yola koyuldular. 6. bölüm. Bazilik. Güzel bir çayra vardığında birçok kadının dikkatli bir şey aramakta olduğunu gördü. İçlerinden birine yaklaşma cesaretini gösterip, aramalarına yardımcı olma şerefine erip eremeyeceğini sordu. Suriyeli kadın, sakın ha dedi. Aradığımız şeyden uzak durun. Onu ancak kadınlar dokunabilir. Ne tuhaf dedi Zadik. Yalnızca kadınların dokunabileceği bu şeyin ne olduğunu bana öğretmenizi rica edebilir miydim? Bir bazilik dedi kadın. Bir bazilik mi bayan? Lütfen söyler misiniz? Nasıl bir nedenle bir bazilik arıyorsunuz? Çayırın ucundaki şu derenin kıyısında şatosunu gördünüz efendimiz ve sahibimiz Ogul için. Onun gül suyuyla pişirilmiş bir bazilik yemesi gerektiğini söyledi doktor. Bu çok az rastlanan bir hayvan olduğundan ve ancak kadınlar tarafından yakalanabileceğinden, Efendi Ogul, içimizden kim ona bir bazilik götürürse, onu kendisine gözde eş olarak alacağı sözünü verdi. Şimdi lütfen bırakınız da arayayım. Arkadaşlarımın beni geçmelerinin bana neye mal olacağını görüyorsunuz. Zadik, bu Suriyeli kadını ve diğerlerini baziliklerini aramaya bırakarak çayırda yürümeye devam etti. Küçük bir derenin kıyısına vardığında çayıra uzanmış ve hiçbir şey aramayan bir başka kadın buldu orada. Boylu boslu gözüküyordu ama yüzünü bir peçe örtüyordu. Dereye doğru eğilmişti. Derin derin iç çekiyordu. Elinde küçük bir çubuk vardı. Onunla dere ile çimenler arasında bulunan ince kuma harfler çiziyordu. Zadik, bu kadının ne yazdığını görmek merakına kapıldı, yaklaştı. Önce bir Z, sonra da bir A harfi gördü. Çok şaşırdı. Sonra bir D harfi gözüktü. Yüreği ürperdi. Adının son iki harfini gördüğünde, düştüğü kadar büyük bir şaşkınlığa hiç düşmemişti. Bir süre hareketsiz kaldı. Sonunda sessizliği bozarak kesik kesik, ''Ey yüce gönüllü kadın, hangi şaşırtıcı tesadüfle burada kutsal elinizle yazılmış Zadik adını bulduğumu sormaya cüret ettiğim için bir yabancıyı, bir bahtsızı bağışlayınız. Bu ses ve bu sözler üzerine kadın titreyen ellerle peçesini kaldırıp Zadik'e baktı. Heyecan, şaşkınlık ve neşeden bir çığlık attı ve aynı anda ruhunu dolduran onca çeşitli duygunun saldırısına dayanamayarak Zadig'in kolları arasında bayıldı. Bu kadın Astarte'nin ta kendisiydi. Bu kadın Babil kraliçesiydi. Bu kadın Zadig'in taptığı ve bundan dolayı kendini suçladığı kadındı. Bu kadın Zadig'in yazgısından o kadar korktuğu ve yazgısına o kadar ağladığı kadındı. Bir süre için Zadig'in duyguları uyuştu, gözlerine şaşkınlık ve muhabbet karışımı bir bitkinlikle yeniden açılmış olan Astarte'nin gözlerine çevirdiğinde "Ey!" diye haykırdı. "Güçsüz insanların yazgılarına hükmeden, güçlü ölümsüz varlıklar, beni yeniden Astarte'ye mi kavuşturuyorsunuz? Ne zaman, nerede, nasıl bir durumda onu yeniden görüyorum?" Astarte'nin önünde diz çöktü, yüzünü Astarte'nin ayaklarının tozlarına sürdü, Babil kraliçesi ayağa kalktı ve Zadig'i derenin kıyısında yanına oturttu. Durmadan yaşaran gözlerini birçok defa sildi. İnlemelerin kestiği söylevine birçok defa yeniden başladı. Onları buluşturan tesadüf üzerine Zadig'e sorular soruyor, yanıtı almadan başka sorular soruyordu. Başına gelen felaketleri anlatmaya başlıyor, Zadig'in başına gelenleri öğrenmek istiyordu. Nihayet ruhlarındaki fırtına biraz yatıştıktan sonra Zadig, kraliçeye kısaca hangi tesadüfler sonunda bu çayıra gelmiş olduğunu anlattı. "Ama size mutsuz ve saygıdeğer kraliçe, nasıl oluyor da cariye giysileri içerisinde ve hekimin emriyle gül suyunda pişirmek üzere bazilik arayan öteki cariyelerle birlikte bu ücra yerde sizi buluyorum?" "Onlar baziliklerini ararken," dedi güzel Astarte, "size tüm çektiklerimi ve sizi gördüğümden beri yazgıma bağışladığım her şeyi anlatacağım. Kocam kralın, sizin erkeklerin en sevimlisi olmanızdan hoşlanmadığını biliyorsunuz. Bu yüzden bir gece sizi boğdurmaya, beni de zehirlemeye karar verdi. Benim küçük dilsizimin, yüce majestelerinin emrinden beni nasıl Tanrı'nın izniyle haberdar ettiğini siz de biliyorsunuz. Sadık Kador, sizi emrime uyup gitmeye zorladıktan hemen sonra gece yarısı gizli bir geçitten odama gelmek cesaretini gösterdi. Beni kaçırıp Orosmat tapınağına götürdü. Orada kardeşi olan rahip beni tabanı tapınağın temellerine değen, başı kubbeye erişen dev bir heykelin içine kapattı. Heykelin içinde mezara gömülmüş gibiydim ama rahip bütün hizmetimi görüyordu ve hiçbir şeyim eksik değildi. Bu arada şafak sökerken yüce majestelerin eczacısı Banotu, Afyon, Baldıran, kara çöpleme ve Boğanotu karışımından bir sıvı ile odama girmiş, bir başka görevli de mavi ipekten bir kement ile sizin odanıza girmiş. Kimseyi bulamamışlar. Kador, kralı daha iyi aldatabilmek için gelip yalandan ikimizi birden suçlamış. Sizin Hindistan yolunu tuttuğunuzu söylemiş. Benim de Memphis yolunu. Sizin ve benim peşimden silahlı adamlar göndermişler. Beni arayan ulaklar beni tanımıyorlardı. Ben yüzümü yalnızca size, o da eşimin yanında ve onun emriyle göstermiştim. Yapılan tarifim üzerine peşimden geliyorlardı. Mısır sınırında benim boyumda belki de benden daha güzel bir kadın gözlerine çarpmış. Kadın ağlaya ağlaya dolaşıyormuş. Bu kadının Babil kraliçesi olmayabileceğinden şüphe duymamışlar. Onu Muabdar'a götürmüşler. Bu hataları önce kralı çok kızdırmış ama sonra kadına daha yakından bakınca onu çok güzel bulmuş ve teselli olmuş. Kadının adı Misof'muş. Bu adın Mısır dilinde kaprisli güzel anlamına geldiğini söylediler. Gerçekten de öyleymiş ama kaprisli olduğu kadar da hünerliymiş. Muabdar'ın hoşuna gitmiş. Muabdar'ı kendisine eş olarak almaya zorlayacak kadar kendine bağlamış. O zaman karakteri bütün açıklığıyla ortaya çıkmış. Aklına gelen her çılgınlığı kimseden çekinmeden yapıyormuş. Yaşlı ve damla hastası başrahibi huzurunda oynamaya zorlamış. Ve başrahibin kabul etmemesi üzerine ona şiddetli eziyetlerde bulunmuş. At terbiyecisine reçelli turta yapmasını emretmiş. Adamcağız boş yere pastacı olmadığını anlatmaya çalışmışsa da para etmemiş. Turtayı yapmak zorunda kalmış ve pastayı yaktığı için kovulmuş. At terbiyeciliği görevini cücesine, mühürdarlığı da bir iç oğlana vermiş. Babil'i işte böyle yönetti. Herkes bana acıyordu. Beni zehirletmek ve sizi boğdurmak istediği güne kadar oldukça dürüst biri olan kral, erdem duygusunu kaprisli güzele duyduğu büyük aşkla yitirmiş gibiydi. Kutsal ateş ortusunda tapınağa geldi. İçerisine kapatıldığım heykelin ayaklarına kapanarak Misof için tanrılara dua ettiğini gördüm. Sesimi yükselttim. Ona şöyle bağırdım. Kaçık bir kadınla evlenmek için aklı başında bir kadını zehirlemek isteyen despot bir kralın dilekleri kabul edilmez. Muabdar'ın bu sözlere o kadar şaştı ki aklı karıştı. Benim kehanetim ve Misof'un despotluğu muhakeme yeteneğini sarsmaya yetti, kısa sürede delirdi. Tanrıların bir cezası gibi görünen deliliği ayaklanma için işaret oldu. İnsanlar ayaklanıp silaha sarıldılar. Çok uzun süre aylak bir rehavete gömülmüş olan Babil, korkunç bir iç savaşa sahne oldu. Beni heykelin içinden çıkardılar ve bir tarafın başına geçirdiler. Sizi Babil'e getirmek için Kador, Memphis'e koştu. Bu uğursuz haberleri duyan Hirkaniye hükümdarı ordusuyla gelip Kalde'de üçüncü taraf oldu. Krala saldırdı, kral kaçık Mısırlısıyla Hirkaniye hükümdarının karşısına çıktı. Muabdar darbelerle delik deşik olup öldü. Misof yeğenin ellerine düştü. Talihim öyle istemiş olmalı ki tam Misof'u hükümdarın huzuruna götürdükleri sırada bir grup Hirkaniye askeri tarafından yakalanıp ben de huzura çıkarıldım. Hükümdarım beni Mısırlı kadından daha güzel bulduğunu öğrenmekten, kuşkusuz hoşlanırsınız ama sarayı için ayırdığını öğrenmekten de üzüleceksiniz. Kesin bir kararlılıkla yapacağı seferi bitirir bitirmez bana döneceğini söyledi. Duyduğum acıyı varın siz düşünün. Muabdarla olan bağım kopmuştu. Zadigin olabilirdim ama bu barbara tutsak olmuştum. Ona mevkimin ve duygularımın bana verdiği tüm kurumla yanıt verdim. Tanrıların benim gibi insanlara bahşettiği yüce karakterin bir sözle, bir bakışla ona saygısızlık etmeye kalkışanları hizaya getirdiğini hep duyardım. Bir kraliçe gibi konuştum ama bir nedime muamelesi gördüm. Hirkaniye hükümdarı bana söz söylemeye tenezzül bile etmedi. Kara derili harem ağasına benim densiz biri olduğumu ama beni güzel bulduğunu söyledi. Rengim tazelensin ve beni şereflendireceği gün ona daha fazla layık olayım diye bana özen göstermesini ve gözdelerin rejimine tabi tutmasını harem ağasına emretti. Ona kendimi öldüreceğimi söyledim. Gülerek kimsenin kendini öldürmeyeceğini, bu tavırlara alışık olduğunu söyledi ve kafesine bir papağan yerleştirmiş biri gibi çekip gitti. Dünyanın en önde gelen kraliçesinin, dahası Zadik'i seven yüreğinin düştüğü şu duruma bir bakınız. Bu sözler üzerine Zadik kraliçenin dizlerine kapanıp onları gözyaşlarıyla yıkadı. Aster de onu sevgiyle kaldırdı ve şöyle sürdürdü sözlerini. Bir barbarın eline düşmüş olduğumu ve kendisiyle birlikte kapatıldığım çılgın bir kadının rakibi olduğumu görüyordum. Kadın bana Mısır serüvenini anlattı. Onun bana yaptığı sizin tarifinizden, olayın geçtiği zamandan, üzerine bindiğiniz secin devesinden ve diğer ayrıntılardan Misof için dövüşenin Zadik olduğu sonucunu çıkardım. Sizin Memphis'te olduğunuzdan kuşkum kalmadı. Oraya kaçmaya karar verdim. Güzel Misof dedim ona. Siz benden çok daha güzelsiniz. Hirkaniye hükümdarını benden daha iyi eğlendirirsiniz. Kendimi kurtarmama yardım ediniz. Tek başınıza hükmedersiniz. Kendinizi bir rakipten kurtarmakla beni mutlu kılarsınız. Yusuf ile baş başa verip kaçışım için çareler düşündük. Böylece Mısırlı bir cariye ile gizlice yola çıktım. Arabistan'a yaklaşmıştım ki Arbogat adındaki ünlü eşkıya tarafından kaçırıldım ve beni Ogul Bey'in oturduğu bu şatoya getiren tüccarlara satıldım. Ogul Bey kim olduğumu bilmeden beni satın aldı. Bu adam yiyip içmekten başka hiçbir şey düşünmeyen, Tanrı'nın kendisini sofra donatsın diye yaratmış olduğuna inanan, zevke ve sefaya düşkün biriydi. Şişmanlıktan her an tıkanıp ölecek gibiydi. Yediklerini iyi sindirdiğinde pek yüz vermedi hekimi, yemeği fazla kaçırdığında onu despotça yönetiyordu. Hekimi, gül suyunda pişmiş bazilik yerse iyi olacağına onu ikna etti. Ogul Bey, kendisine bir bazilik getirecek olan cariyeyi eş olarak alacağı sözünü verdi. Gördüğünüz gibi, onları bu şerefe nail olmak için birbirleriyle yarışmaya bıraktım ve Tanrı'nın bana sizi yeniden görmeyi bahşettiği andan beri de bu baziliki bulma arzusunu hiç mi hiç duymaz oldum. O zaman Asterde ve Zadik uzun süredir gizledikleri bütün duyguları, uğradıkları felaketlerin ve aşklarının en soylu en tutkulu yüreklere esinlediği her şeyi birbirlerine söylediler ve aşka veren, yön veren periler bu sözleri Venüs katına kadar taşıdılar. Kadınlar o kulun yanına elleri boş döndüler. Zadik kendisini o kula takdim ettirdi ve ona şöyle dedi: Tanrı sizi ömür boyu sağlıklı kılsın. Ben hekimim. Hastalığınızı duyup size koştum ve gül suyunda pişmiş bazilik getirdim. Sizinle evlenmek falan istemiyorum. Sizden yalnızca geçen gün satın aldığınız Babilli cariyeyi azat etmenizi istiyorum. Ve Yüce Ogul Bey'i iyileştirme mutluluğuna eremezsem onun yerine köle olmaya razıyım. Öneri kabul edildi. Astar da Zadig'in uşağıyla birlikte Babil'e doğru yola çıkarken oraya varır varmaz bir ulak göndererek olup bitenleri bildireceğine söz verdi. Ayrılışları da buluşmaları kadar muhabbet içerisinde oldu. Büyük Zend kitabının dediği gibi, insanların buluştukları ve ayrıldıkları anlar yaşamın en önemli anlarıdır. Zadik kraliçeyi yeminlerle söylediği kadar, kraliçe de onu söylemediği kadar seviyordu. Sonra Zadik Ogul'a şöyle dedi: Efendim, benim bazilikim yenmez. Onun iyileştirme yeteneği derinizdeki gözeneklerden içinize işleyecektir. Onu iyice şişirilmiş ve üzeri ince bir deriyle örtülmüş bir tulumun içerisine koydum. Bu tulumu bütün gücünüzle itmeniz gerekiyor. Ben onu tekrar tekrar size doğru göndereceğim ve kısa bir süre sonra zenaatimin nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Ogul birinci gün nefes nefese kaldı ve yorgunluktan öleceğini sandı. İkinci gün daha az yoruldu ve daha iyi uyudu. Sekizinci günün sonunda en parlak yıllarındaki güce, sağlığa, çevikliğe ve neşeye kavuştu. Zadik ona, top oynadınız ve az yemekle yetindiniz. Şunu biliniz ki, doğada bazilik diye bir şey yoktur. İnsan, ölçülü yemekle ve idman yapmakla sağlıklı olur. Ölçüsüzlüğü ve sağlığı birlikte sürdürmek sanatı, felsefe taşı kadar, yıldızlara bakarak adalet dağıtmak kadar ve rahiplerin teolojisi kadar hayal ürünüdür. Zadig'in hekimlik için ne kadar tehlikeli olduğunu hisseden Ogul'un ilk hekimi, onu öbür dünyada bazilik aramaya göndermek üzere eczacı ile anlaştı. Böylece her yaptığı iyiliğin karşılığını cezalandırılarak ödeyen Zadik, obur bir beyi iyileştirdiği için neredeyse canından oluyordu. Onu mükemmel bir yemeğe davet ettiler. İkinci yemekler verilirken zehirlenecekti ama daha birincisi yenilirken güzel Astarte'nin gönderdiği ulak geldi, sofradan kalkıp gitti Zadik. İnsan güzel bir kadın tarafından sevildiğinde der, büyük Zerdüşt, bu dünyada içinden çıkamayacağı hiçbir iş olamaz. 8. ayrımın sonu, sayfa 83.